Zingat sunar. Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden zingat.com, istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulü bulabilmeniz için sunduğu Bana Ev Bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir, uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Ev Bul hizmetiyle kolayca bulabilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün dijital dönüşüm hakkında konuşmak üzere Dell Teknoloji'nin genel müdürü Işıl Hasdemir ile beraberiz. Işıl Hanım hoş geldiniz, nasılsınız?
Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün keyifli bir konu konuşacağız, dijital dönüşüm. Aslında pandemiyle beraber dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Çünkü yapılan araştırmalar, imalat sektöründeki şirketlerin yaklaşık %70'inin dijital dönüşüm projelerini hızlandırdığı veya yeni projelere başladığını gösteriyor. Ve dijital dönüşüm oldukça önemli hale geliyor. Çünkü burada sadece biz aslında IT ofislerini son model bilgisayarlarla donatmaktan falan bahsetmiyoruz. Siber güvenlikten, dijital ikizlerden, hayalet fabrikalardan veya nesnelerin interneti gibi birçok şeyden bahsediyoruz. Ve artık şirketler dijital dönüşümlerini tamamlamak zorundalar. Bu bir tercihten çıktı artık. Ekosistemde barınmak isteyen şirketlerin acil bir şekilde ivedilikle dijital dönüşümlerini tamamlaması gerekiyor. Ama dijital dönüşüm derken biz neyden bahsediyoruz? Bununla ilgili sanırım bir muğlaklık var. İnsanlar tam olarak anlamıyor. İşletmeciler de bunun içinde. O yüzden ben size soruyu yönelteyim istiyorsanız. Dijital dönüşüm derken biz tam olarak neyden bahsediyoruz?
Aslında çok güzel ve bence önemli bir konu. Özellikle pandemiyle birlikte sürekli son dönemlerde konuştuğumuz bir konu. Bu dijitalleşme, dijital dönüşüm. Zaten bir taraftan dijitalleşme ile dijital dönüşümü de karıştırıyoruz. Aslında kavram olarak farklı olmalarına rağmen ikisini aynı anlamda da kullanıyor olabiliriz. Ama pandemiyle daha sık kullandığımız ve bu konu üzerinde bayağı vakit harcadığımız bir konu bu aslında. Dijital dönüşüm ve dijitalleşme belki IT dünyasında son 10-15 yıldır, yani ben bu işin içinde epeydir bu işin içindeyim, hep konuşulan bir konuydu. Hep üzerinde plan yapılması gereken bir konuydu. Ama pandemiyle birlikte gerçekten dijital dönüşümün ne olduğunu, dijitalleşmenin ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiği konuları böyle pat pat ortaya çıktı denilebilir aslında. Dediğin doğru, bunun birçok alt katmanı var. Yani bu aslında bütüncül bir strateji. Yani bu senin dediğin gibi pandemi oldu, çalışamıyoruz, herkes evden çalışsın, herkese son model bir laptop verip gönderelim hikayesi değil maalesef. Dijitalleşme biliyorsun, bütün proseslerin, iş süreçlerinin, bunların hepsinin dijital hale getirilmesiyken dijital dönüşüm aslında kurumların çalışabilmesi, hizmetlerine devam edebilmesi, müşterilerine servise devam edebilmesi için kendilerini adapte etmeleri gereken bir süreç, bir yol haritası aslında. O yüzden ikisinin arasında da anlamda farklar var. Şimdi dijital dönüşüm nasıl karıştırılıyor? Baktığında dediğin gibi işte biz bunu uzaktan bağlantıyı yapıyoruz, uzaktan bağlanıyoruz. Biz dijital dönüştük, aslında böyle bir şey yok. Evet. Bunun altında planların aynı anda yürümesi gereken alt planları var. Yani bunun üst tarafta bütüncül bir roadmap dedik, bir hani strateji dedik ama bunun altında da küçük küçük planlar var. Bunlardan bir tanesi nedir? BT, altyapı, IT dönüşümü gerektirir. Bunun içinde de bunun yazılımı vardır, bunun donanım tarafı vardır ve bunun yeni teknolojiyle sürekli update edilmesi gereken kısım vardır ve veri işleyişim, son dönemde de veri işlemesi de bunun içine girmiş durumda. Bununla birlikte bir de insan faktörü var. İş gücü tarafı aslında. İş gücünün de aslında kapsamı çok geniş. Yani sadece insan deyip de geçemiyorsun. Bunun içinde kurumsal olarak bir kültürün de buna adapte edilmesi ve iş süreçlerinin de, kurumsal süreçlerinin de buna adapte edilmesi gerekiyor. Ve son olarak da aslında üçüncüye baktığında da güvenlik. Güvenlik en önemli başlıklardan biri burada. Plan alt başlıklardan bir tanesi. Ve çoğunlukla maalesef şunu görüyoruz biz. Aslında dijital dönüşümle birlikte bir plan yapılırken, hani hadi uzaktan bağlanalım, iş süreçlerimize bakalım vesaire derken genelde güvenlik maalesef
göz ardı ediliyor.
Böyle hani beraber el ele ilerlemiyor o tarafta.
Ama diğer türlü de patlak veriyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu uzaktan çalışmayı bile sadece ele aldığınızda hani aslında birçok verinin bulutta veya belirli yerlerde ya dijital ortamda saklandığı bir çerçevede aslında siber saldırıları da kurban gitme olasılığınız artıyordur diye tahmin ediyorum. Bu yüzden hani o dediğiniz bu bütüncül yaklaşım bunları engellemek ve daha sağlıklı bir dijital dönüşüm ekosistemi oluşturmak için önemlidir diye düşünüyorum. Sonrasında zaten nasıl bir strateji izlememiz gerektiğini de tartışacağız. Şimdi burada bu dönüşümün gerekliliğinden dönemden bahsettik ve hani tamam pandemiye de bağladık bir noktada. Belki pandemi bunu hızlandırdı ama sadece ben şeyi merak ediyorum. Neden önemli? Yani nasıl bir şey vaat ediyor?
Şimdi aslında son döneme bakarsak evet pandemi bir şeyleri hızlandırdı. Daha sonra da şöyle bir örnek vereceğim. Biz pandemiyle birlikte 2020'nin sonu, 2021'in başı Intel ve Akademetri ile birlikte bir araştırma yaptık. 500 şirket ve çalışanlarına sorduk. Bu özellikle dijital dönüşümün neresindeler, pandemiyle birlikte ne durumdalar diye. Böyle enteresan bir sonuç çıktı. Şöyle ki şirketlerin %82'si bize dedi ki biz pandemiyle birlikte bu dijital dönüşümümüzü hızlandırdık. Burada gaza bastık. Aynı şirketlerin baktığınızda oranlara %70 küsürü de diyor ki ben yeni ürün ve hizmet verebilmek için dijital teknolojileri kullanıyorum. Dijitalleştim ve dijital teknoloji, yeni teknolojileri iş süreçlerime adapte ettim ki yeni servis ve yeni hizmet verebilmek için müşterilere. Şirketlerin 3'te 1'i dijital dönüşümde ilerlemiş, ciddi anlamda ilerlemiş durumdayken 5 tanesinden bir tanesi de ben dijital dönüşümü tamamladım diyor. Ama burada mesela enteresan bir sonuç çıktı. Biraz önce konuştuğumuz konuya tekrar geri döneceğim, sonra oradan bağlayacağım. Gene aynı şirketlerin ben %82 oranında ben ilerledim diyor. Baktığınızda çok büyük bir oran bu. Özellikle global rakamlarla da karşılaştırdığınızda ciddi anlamda bu rakama bakarak diyebilirsiniz ki o Türkiye'de bu işler çok ilerlemiş. Ama yine aynı şirketlerin sadece %50'si civarında, %57 diyor ki ben güvenlikte daha henüz bir şey yapamadım.
O biraz
yani ilerleyemedim. Çok ilerledi durumda değilim. Yani demeye çalıştığım şey aslında hani bütüncül bir bakış açısı yok. Şimdi neden önemli? Aslında buradaki biraz önce verdiğim rakamlardan bir tanesi de diyor ki ben yeni ürün ve servis sunabilmek için ve hızlı olabilmek için dijital teknoloji ya da dijital dönüşümü planladım ve dijital teknolojilerden faydalanıyorum diyor. Yani artık günümüzde öyle bir hale geldik ki şimdi en hızlı servisi, özelleştirilmiş hizmeti anında almak istiyoruz. Evet. Hepimiz için geçerli bu. Düşünürsen 2 seneden önce belki bu kadar mesela online alışverişti vesaireydi her tabii şeyde ki. Ama her sektörde belki belli bazı sektörlerde gene kullanılıyordu. Ama artık her şeyi herkes online olarak alabilmek evet, istiyor ve kesinlikle. Bana özel olsun istiyor. Yani nedir? Ben bir alışveriş sitesinden sürekli alışveriş yapıyorsam ben girdiğimde beni anlasın, tanısın ve ben nelerden hoşlanıyorsam bana özel getirsin. Yani demeye çalıştığım şey şu, artık teknoloji hani olsa da biraz kullansak iyi olur gibi bir konu değil. Artık her şeyin yani DNA oldu teknoloji. DNA'mızda bir teknoloji evet, var. Yani herkes bir teknoloji şirketi baktığında. Herkesin buna adapte olması şart, yaşayabilmesi, içinde bulunduğu sektörde ayakta kalabilmesi, kendi müşterilerine hizmet verebilmesi, en iyi hizmeti verebilmesi, rekabette de öne çıkabilmesi için kurumların buna ihtiyacı var. Yani bunu yapmazsa ve özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi bütüncül bir stratejiyle bunu yapmazsa, yani bu hani kısa dönemde dahi hem işlerini etkileyecek, ayakta kalmasını, rekabete karşı durumunu hepsini etkileyecek aslında bir faktör olacak. Bu yani bundan sonrası için artık hani konuştuğumuz şey hiç sevmediğim bir şey ama yeni normal ya da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu lafları çok sevmiyorum ama gerçekten artık bir şeyi değiştirdik hayatımızda.
Evet,
ve buradan da farklı bir şeye geri dönüş olmayacak. Yani bunun üstüne koyarak ilerleyeceğiz. İşte McKinsey'nin yaptırdığı araştırmalar özellikle iş gücünün bundan sonra da hibrit olarak çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Yani hani tekrar ofislerde %100 ofislere geri dönüp çalışma gibi bir şey yok. Hibrit olarak bu devam edecek mesela. Bunun gibi bütün bu alışkanlıklarımız da bunları öğrenerek, bunları içselleştirerek devam ediyoruz. Ya da eğitim de farklılaştı. Eğitime erişim de farklılaştı. Örneğin ben bu kadar acayip yoğun bir programda çalışırken hiçbir zaman şey fırsatı bulamıyordum. İkinci bir dil öğrenmek için bir kursa gitmeye fırsat olmuyordu. Ama şimdi online mesela saat 9'da oturuyorum evet. Akşam 10.30'da. Kurs alabiliyorum yani eğitime erişim o anlamda.
Biraz trafikle uğraşmıyorsunuz.
Tabii. Yani öyle bir vakit yok çünkü. Evet. Bir de o saatlerde de kurs olmuyordu evet, baktığında. Evet. Normal daha hani daha normal çalışma saatlerinde.
Yeni normalde evet. Var ama.
Ama şimdi var 9'da o derse 3-4 kişiyle beraber dersi alabiliyorsun. O yüzden hani bunlar artık hayatımıza girdiği için bunlardan geri dönüşümüz olmadığından işlerin, iş yerlerinin, kurumların da bunlara adapte olması ve o bütüncül stratejiyle çalışması şart. Çünkü artık hepimiz buna alıştık, bu hizmeti almaya da alıştık her yerden, her zaman. Bize özel, kişiselleştirilmiş. Bu artık hani geri dönülebilecek, bundan vazgeçilebilecek bir konu değil
evet,
tabii.
Kesinlikle. Bir de baktığınızda hani tüketici deneyimi de artık kesinlikle. Ürünün de ötesine geçerek kesinlikle. Deneyim ön plana kesinlikle. Çıkıyor. Ve aslında dijitalleşme de, dijital dönüşüm de bu bağlamda yardımcı olabilecek gibi duruyor. Şirketlere de, müşterilere de.
Tabii ki.
Bir de bir yandan demin de dediniz aslında hibrit çalışma modellerinden falan bahsediliyor. Yeni nesil sanırım ben de McKinsey'nin bir verisini görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam %59 daha olası bir şekilde işten çıkmayı düşünebilirmiş eğer tamamen ofislere geri dönülürse.
Tabii.
Ve aslında şirketlerin de iş gücünü elinde bulundurmak için bile, yani çünkü çalışma şeklimiz de değişiyor ve bu dijital dönüşümle beraber gerçekleşiyor. İş gücünü elinde tutabilmesi için şirketlerin aslında yine bu dijital dönüşüme önem vermesi gerekiyor.
Kesinlikle
gibi
o
gözüküyor.
Önemli konulardan biri. Özellikle genç üniversiteden mezun olup yeni işe başlayacak popülasyonda bu çok önemli bir konu. Şimdi belli bir yaşın üzeri bunu iş memnuniyetinde ilk sıraya koymuyor ama dediğin gibi o yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor. Yeni mezunlarda özellikle iş seçerken ya da işte kalmayı seçerken teknoloji, şirketin kendisine evet. sunduğu teknolojik avantajlar
make
en önemli
break.
Konular. Aynen öyle. Doğru.
Buradan şirketlere duyurulur o
aynen,
zaman.
Aynen kesinlikle.
O zaman ben isterseniz devam edeyim. Şimdi burada neden önemli olduğunu konuştuk. Aslında bir noktada bu siber güvenliğe şirketlerin çok önem vermediğinden veya bu konuda geride kaldıklarından da bahsettik ama sizce şirketler ve belki de ekonomileri de burada, ülke ekonomilerini de ele almak lazım. Dijital dönüşümün amacı doğru bir şekilde anlaşılıyor mu? Yani sizin kendi deneyimlerinizden de yola çıkabiliriz burada. Hani şirketler nasıl bir beklentiyle dijital dönüşüm hikayelerine başlıyorlar ve nasıl sonuçlanıyor bu genelde?
Aslında biraz önce verdiğim araştırma bunu birazcık böyle hani
evet,
ipuçlarını veriyor.
Işık tutuyor gibi, evet.
Pandemiyle birlikte şirketler özellikle survive edebilmek için, ayakta kalabilmek için can havliyle bu şeylere sarıldılar. İşte hızlandırdık dedikleri aslında bununla da direkt ilgili. Bazı sektörler, bazı endüstriler aslında buna zaten çok uzun zamandan beri hazırdı ya da bu konuda planları vardı. O yüzden baktığında pandemiyle birlikte 13-14 Mart'ta hadi evlerden çalışıyoruz artık dediğinde işi orada kapatıp evde açabilir durumdaydı
evet.
zaten buna hazırdı. Tabii bu nelerle desteklendi? Çeşitli regülasyonlarla desteklendi. Özellikle baktığında hani izin verilen, yapılabilir konular burada önemli. Mesela bankacılıktan bir örnek vereyim. Bankacılık belki bu konuda en ileri sektörlerden biri Türkiye'de. Evet. Gerçekten bankalar aslında birer teknoloji şirketi gibi epeyden beri çalışıyor. Bunu da vurgulamakta fayda var ve o yüzden pandemiyle birlikte onlar için mesela çok sürpriz olmadı. Burada kapayıp evde açıp evet. çalışmaya devam edebildiler. Ama orada da bir takım regülasyonlar gerekti. Tabii bankacılığın çok ciddi regülasyonları
evet.
olduğu için örneğin
tarih olarak
call center'lar, çağrı merkezleri, orada çalışan agent'lar bunlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Onların da mesela evden hizmet vermesine olanak sağladı. İşte bunun gibi bir takım regülasyonlarla da aslında bunlar desteklendi. Ve bu regülasyonlar sonra geri alındı mı? Alınmadı. Aslında bu iş yapış şekillerine de ciddi esneklik getirdi ve verimliliği de arttırdı. Şimdi ilk başlarda pandemiyle birlikte konuşulan konu şeydi. Belki bunu daha önce de tartışmışsınızdır belki başka konuklarla ama özellikle verimlilik. Herkesin kafasında bir soru işareti var. İşte insanlar evden çalışabilecek mi? Ne kadar verimli olacak? İşte evlere gidince çalışmayacaklar. Unuttuğumuz konu şu aslında. İnsanlar ofiste de olduğunda verimlilik sorgulanabiliyor. Yani
tabii
gerçekten
ki.
Ofiste olup %100'ünü veriyor mu? Bir soru işareti.
Evet.
Yani kahve molalarından işte arkadaşlarıyla sohbetten ya da gerçekten bilgisayarın başına oturduğu zaman ne kadar etkili ve verimli iş üretiyor? Orası da bir soru işareti. Yani bu evden çalışma aksine verimliliği arttırdı.
Evet,
düşünelim ve evet inanılanın ötesinde verimliliği arttırdı.
Evet.
Tam tersi bir etki oldu. Çünkü insanlar saatlerini ayarlayabildiler. Kendileri özel vakitleriyle iş vakitlerini ona göre ayarlayabildiler. Trafik derdi kalmadı baktığımızda.
Evet, güzel.
Daha çok çalışmaya başladık bu arada. Tabii o da ayrı mesele ama gerçekten tahmin edilenin ötesinde bir verimlilik de getirdi. Bu nedenle de zaten hibrit çalışma artık şirketleri hani korkutmuyor. Yani nasıl evden mi çalışmaya devam edeceğiz demiyor. Aksine evet verimliyiz.
Evet, evet.
Çalışalım
önceden
devam edelim.
Tabuydu hatta
tabii,
ya bu.
Tabii.
Şu anda öyle değil.
Ve maliyetleri de düşürdü bakarsan. Çünkü
evet.
ofis giderleri azaldı. İşte metrekareler azaldı. Çünkü o kadar insan gelmiyor. Bu bir taraftan sürdürülebilirliğe de bir faydası var. Yani aslında bu böyle bir hani chain reaction gibi bir şeyde birçok faydası olan ve avantaj da getiren bir nokta oldu. Bu nedenle şirketler aslında bunun bence çok farkı. Yani bunun bir gereklilik olduğunu zaten epeydir farkında ama dediğim gibi aslında tartışılması gereken nokta bu plana ne kadar planları yeterli ve bütüncül. Yani bu plan bir planları var ama planları gerçekten onlar için bu %100 dijital dönüşüm dedikleri konuda destekliyor mu? Doğru çözümlerle işte insan faktörünü de içine alarak gerçek IT stratejilerini konuşarak bunun çünkü birçok şeyi var aslında biraz önce de aslında sen de bahsettin. İşte işte çoklu bulut stratejileri, şirketlere özel göre özelleştirilmiş bulut stratejilerini de oluşturması gerekiyor gibi. Yani bunun birçok bacağı var. Bu nedenle bu planın tamamının aslında düşünülmesi ve üzerinde çalışılması gerekiyor. Zaten bence şirketlerin anlayıp anlamadığı kısmı burası. Bu plana ne kadar oluşturabilmiş durumdalar.
Veya ne kadar sağlıklı.
Evet, veya ne kadar uygulayabiliyorlar veya uygulayabilecek kaynakları var. Çünkü birçok da aslında sıkıntı var bu şey üzerinde planı uygularken. Burada da enteresan gene veriler var. Mesela birçok şirketle konuşurken şeyi söylüyorlar. Aslında çok ciddi engellerle ya da sıkıntılarımız var. Aşmamız gereken engellerle karşılaşıyoruz. Bu engeller teknoloji de olabiliyor. Bu engeller insan da olabiliyor ya da iş süreçleri de olabiliyor gibi bir şey var. Yani o yüzden bu planı uygulamakta biraz zorlanıyor da olabilirler. Şirketlerin anlamaları gereken ve gerçekten sadık kalmaları gereken konu da bu aslında.
Burada aklıma şey geldi. Mesela Türkiye'de bilmiyorum elinizde veri var mı? Hani varsa paylaşırsanız sevinirim. Hani Türkiye'de bu insan faktörü ne kadar önemli? İnsanlar ne kadar dijital dönüşümü kucaklıyorlar diyeyim.
Çok güzel bir soru. Aslında Türkiye'deki insan faktörüyle belki net sayılar yok. Ama global bir araştırma yaptık ve çok yeni bu araştırma. Daha aslında hiçbir yerde de bu araştırmayı konuşma fırsatı da olmadı. Bugün buraya hazırlanırken aslında bu araştırmayla ilgili son şeyleri aldım. Bir 100 kişiyle 10 bin kişi çalışanı olan şirketler arasında bir araştırma yaptılar. Global olarak ve genel anlamda insanlara ve teknoloji yöneticilerine aslında odaklandı. Ne durumda diye. Buradan da çok enteresan sonuçlar çıktı. Bu da araştırmanın ismi de Dell Breakthrough. Nasıl çevrilebilir? İşte en çıkış hani böyle şey falan mı? Aşmak,
çığır
beraber
açmak.
Çığır açmak. Evet, aynen. Yani çığır. Çünkü gerçekten teknolojiyle aslında pandemiyle birlikte çığır açıldı ve açılmaya da devam ediyor. Burada insanla ilgili ve teknoloji yöneticileriyle ilgili sorular soruldu çalışanlara. Ve çok enteresan sonuçlar çıktı. Şöyle ki aslında tabii hani verileri mesela yaş vesaire içermiyor. O yüzden hani aralarında bir yaşla ilgili şey kurmak, korelasyon yapmak mümkün değil ama genelde enteresan sonuçlar çıktı. Şöyle ki çalışanlara sorduğunda %40'ı ankete katılanların diyor ki benim yöneticim bu dönemde aşırı şey oldu. Yani yoğruldu ve aşırı bir yorgunlukla, bir yoğunlukla bu dönemi geçirdi. Tükenmişlik sendromu gibi bir şeye
sonra
uğradığı için. Evet, hani sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sağlıklı kararlar verebildiğini düşünmüyorum diyor mesela. Bu çok büyük bir oran çünkü gerçekten çok ciddi anlamda yük bindi aslında teknoloji yöneticilerine. Ya da %60'ı da diyor ki hani çok yeterli görmüyorum ben mesela yöneticileri şirketteki bu teknolojik değişimi, dönüşümü yapması için yeterli olduğunu düşünmüyor gibi. Enteresan sonuçlar çıkıyor. Bu da aslında şeyi gündeme getiriyor. Teknolojide bu dijital dönüşümde başarılı olabilmek için, plana sadık kalabilmek için ya da doğru planı korabilmek için de insanların da moral motivasyon tarafında da desteklenmesi gerekiyor. Yani bu hani sadece aldık oraya koyduk çalışsın değil. Yani orası da böyle bakım hani high maintenance denir ya bakım gerektiren bir konu var. Yani enteresan bir insan faktörü var işin içinde çok yoğun bir şekilde. Gene bu araştırmadan çıkan sonuçlardan bir tanesi de aslında şöyle bir şey çıkıyor. Teknolojik olarak insan gereksinimlerinin hafife alındığı. Yarısından fazlası insanı aslında bunlar planlanırken insanı şeye almıyorlar, odağa koymuyorlar. İnsanı merkeze koymuyorlar.
İnsanın merkeze olması gerekiyor.
Ya da işte farklı bakış açılarına yöneticilerin açık olmadığı, dinlemediği gibi. Yani aslında enteresan bir konu. Şirketler bu planları yaparken de çok kapsayıcı da olmuyor. Yani aslında belki böyle özetlenebilir. Herkesle bu planı paylaşıp, herkesle bu planın bir parçası yapıp sahiplenmesi de gerekiyor gün sonunda. Çünkü devamlılığı olabilmesi için, sürdürülebilir olabilmesi için bu planın şirkette bunun artık bir hani şirketin DNA'sına geçmesi gerekir. Bir kültür değişimi, dönüşümü de yapmak gerekir. İnsanların da sahiplenmesi gerekir. Görünen o ki aslında orada da biraz sıkıntı var bence.
Evet, hatta ya şimdi ben de geçen günlerde büyük istifa ile ilgili bir yazı yazmıştım. Orada da bakarken mesela teknoloji çalışanları, teknoloji alanında çalışan insanların aslında istifa oranlarının çok daha fazla olduğunu okumuştum ve burada da hani şu anda düşünüyorum hani aslında dijital dönüşüm gibi çok bağımsız duran bir konu aslında büyük istifa gibi böyle fenomenleri de nasıl tetikliyor? Çünkü orada da şeyden bahsediyor. Hani alınan kararlar alınırken şirket yöneticileri çalışanlarına çok sormuyor ve dijital dönüşüm de bundan aslında bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi gibi. O yüzden şirketleri buradan
sesleniyoruz. İnsan faktörü bu işin merkezinde olması lazım. Aslında çok güzel bir konudan bahsetti. Ben bunu biraz da kadın istihdamına da bağlamak istiyorum.
Biz severiz aposto olarak süper. Toplumsal cinsiyet eşitliğini.
Özellikle teknolojide çok fazla bunun konuşulması, gündeme getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu globalde de bir sıkıntı olmasına rağmen Türkiye'de çok daha büyük bir sıkıntı. Türkiye'deki tüm rolleri düşün, her şeyi yani yöneticiden öğrendiği vesaire, hani herhangi bir rolü herkesi kat, maalesef teknolojideki kadın oranı %10'a bile değememiş durumda.
Gerçekten evet. Ya bu kadar düşük,
bu kadar düşük
olduğunu bilmiyordum.
Bu kadar düşük ve acı olan taraf şu, teknolojiye girişler de kadınlar tarafından artık azalmaya başladı. Kadınların teknolojiyle ilgili üniversite seçimleri giderek azalıyor ya da sistem alanındaki üniversitelere girseler bile mezun olduktan sonra bu alanda çalışmamayı tercih ediyorlar. Çünkü aslında tamamen bu alanın erkek egemen bir alan olduğunu düşündükleri için aslında bir takım toplumsal dayatmalar, bir takım ön yargılar, bir takım önceden biçilmiş sosyal roller vesaireyle aslında bu kararlar alınıyor. Giriş de az, çalışan zaten az, çok ciddi bir sıkıntı var. Bununla birlikte zaten istihdamda, yani genel istihdamda baktığında da kadın sayısında ciddi bir azalma var. Şimdi bu büyük istifa ile birlikte aslında teknoloji, hep onu konuşuyoruz. Teknoloji kadınların işine çok iyi yaradı falan deniyor. Yani işte evden çalışıyorsun, esnek çalışıyorsun, işte ailene vakit ayırıyorsun. Ya aslında o kadar enteresan bir konu ki bu. Bu da çok cinsiyetçi bir bakış açısı. Çünkü kadınlara teknoloji yeri de evden çalışabiliyor derken aslında şey demeye çalışıyoruz. Evdeki işler de senin sonuna, evet. Git evdeki yani. İşi de yap, onu da yap. Ve ciddi anlamda kadın aslında istifa etti bu dönemde. Yani bu büyük istifa sürecinde teknoloji de çok ciddi etkilendi ama en çok etkilenen kadın popülasyonu, evet, oldu. Çalışan kadın popülasyonu oldu. Çünkü çok ciddi bir yük binmeye başladı omuzlarına. Yani
hem evin yükünü, evet, zaten yani olmaması gereken bir yük. Yani
paylaşılmayan bir yük.
Paylaşılmayan bir yük. Evet. Hem de bir de onun üzerine işin de yükü eklenince, hatta artık yani belki de yeni normalde ofislerin erkek egemen olacağına yönelik falan da şeyler vardı. Belki dijital dönüşüm bu bağlamda işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Eğer sağlıklı kararlar alınırsa. Hani
kesinlikle.
En azından kolaylaştırılırsa, ya da nasıl bağlayayım şu anda bilemedim ama. Hani
ya teknoloji şirketlerinin aslında bu alanda bir şey yapması,
evet,
gerekiyor,
evet,
kısaca.
Kesinlikle.
Örneğin ben Dell'den örnek vermek istiyorum bu konuda. En gurur duyduğum konulardan biri. Dell'in hedefi şudur. En büyük teknoloji şirketi olmak değil, dünyaya faydayı sağlayacak teknoloji üreten en büyük teknoloji şirketi olmak. Yani insanlığın gelişimi için teknoloji üretmek. Bence en büyük farkı da burada. Şimdi mesela kendimize koyduğumuz hedeflerden biri şu. 2030 yılı itibariyle, ki bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle oradan alınmış bir hedef aslında. Tüm Dell çalışanlarının en az %50'sinin, yönetici kadrosunun da en az %40'ının kadın çalışanlardan oluşması. Ve bu, yani bunun gibi hedefleri bence teknoloji şirketlerinin de koyuyor olması lazım. Yani
kesinlikle.
Teknoloji erkek egemen ya da erkeklerin yapabildiği bir alan değil. Yani başarının mesleğin cinsiyeti olmayacağını hep savunuyorum.
Tabii canım,
ben.
Yani.
O yüzden hani dijital dönüşümden yola çıkalım. Teknoloji şirketleri diye genelleyelim. Teknoloji şirketlerinin bence bu alanda öncü de olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği özellikle iş hayatında hem verimliliği hem aslında
ya
tek başına insan hakları olarak bile yeterli bir nedenken, yani bu. Baktığınızda üretkenliği falan da arttırıyor. Yani kadın istihdamı ne kadar artıyorsa, bir yani o eşitlik ne kadar sağlanıyorsa o verimlilik de üretkenlik de artıyor şirketlerde. Böyle de bir araştırma vardı. Bunu da biz bir bölümde konuşmuştuk. Çağla Gülşen kardeşle yapmıştık o bölümü sanırım. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Onu da isteyenler dinleyebilir.
Orada bir örnek daha vereceğim. Öyle kapatalım
Tamamdır.
Konuyu. Neden kadın istihdamına eşit olması lazım ya da kadın temsiline eşit olması lazım? R&D'de bile, yeni ürün geliştirmede bile eğer kadınlar eşitlikçi temsil edilemezse pazara sunulan, üretilen ürünler genelde erkek bakış açısından oluyor. Bir örnek,
evet.
Amerika'da yapılmış sürücü trafik kazalarını inceleyen kurumun yaptığı bir araştırmada şunu görüyorlar. Kadın sürücüler erkek sürücülere göre daha fazla yaralanıyor trafik kazalarında. Sonuç şeye bağlanıyor. Aslında bu emniyet sistemlerini kadın vücuduna göre değil, erkek vücuduna göre geliştirdikleri için. Ama tabii bu 2008-2011 yıllarına sonra bu hani düzeltilmiştir ama ne kadar enteresan,
evet,
bir şey değil mi? Hiç düşünmediğin bir şey,
evet,
yani.
O yüzden temsil önemli.
Kesinlikle.
Evet, o yüzden buradan da bu baskıyı yapalım. Dijital dönüşüm tarafına isterseniz yavaş yavaş, aha, geri dönelim. Şimdi burada baktığınızda bu IDC Future Space'in bir raporunda, 2020 beklentileriyle ilgili bir raporunda diyor ki 2022 yılında küresel ekonominin yarısından fazlası dijital ortama bağlı olacak veya dijitalleşmeden etkilenecek. Aynı şekilde burada 2022 ile 2024 arasında da yıllık büyüme oranının %16,5 civarında olması bekleniyor ve 2024 sonunda da dijital dönüşüm yatırımlarının genel bilgi iletişim teknoloji yatırımlarına oranladığınızda %55'e denk gelmesi bekliyor. Yani pastanın yarısından fazlasını alıyor. Böyle bir hacme sahip olacak. Bu da demek oluyor ki aslında dijital dönüşüm hiçbir yere gitmiyor. Yani gittikçe şey yaparak, nüfuzunu arttırarak ve gerekliliğini de hissettirerek hayatımızda olmaya devam edecek. Ama ben burada biraz daha şeye de değinmek istiyorum eğer siz de isterseniz. Hani burada şeyden bahsettik, uzaktan çalışmadan vesaire bahsettik ama belki siber güvenliğe biraz daha değinebiliriz. Veya aynı şekilde mesela şey nesnelerin interneti, yapay zeka gibi şeylerden de bahsetmek isterim açıkçası. Mesela bu tarzda olgular veya teknolojik gelişmeler işletmelerine vaat edebilir. Burada optimizasyondan bahsedebiliriz mesela. Süreçlerin daha kolaylaşmasından falan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum.
Katlanarak devam edecek, büyüyerek devam edecek çünkü veri büyüyor. Evet. Son 2 yılda üretilen veri hacmi inanılmaz boyutlara geldi. Ve IDC'nin beklentisine göre 2025 yılında 175 zettabayta ulaşması bekleniyor üretilen verilerin ve her 6 ayda katlanarak gidiyor. Her yerden yani artık coğrafi olarak bir şeyimiz yok, engelimiz yok. Bu her yerden her dağıtık bir şekilde bu veriyi üretiyoruz. Veriyi üretiyoruz ve veriyi tüketiyoruz. Yani gidişat aslında gelecek veri üstüne baktığında veri biliyorsun şimdi söylenen şu yeni altın ya da
evet,
yeni para.
Yeni petrol ya da.
Ya da yeni petrol. Yani en çok para şu anda ne getiriyorsa. Hangisi iniyor çıkıyor evet. Bilmiyorum şu anda.
Türk lirası
çıkmıyor onu biliyoruz. TL demiyoruz o yüzden. Ama bunu işleyip bunu iş süreçlerine dahil edebilen kurum kazanacak. Bu nasıl işlenecek ve öngörüle yani doğru buradan öngörüleri oluşturup bunları süreçlerine dahil edecek. Önemli olan o. Çünkü biz burada yine Dell olarak Forrester'la bir araştırma yaptığımızda aslında şunu gördük ki şirketler genel anlamda 3 kategoriye ayrılıyor. Veriyi işleyip iş süreçlerine dahil edebildiklerini, ne kadar edebildiklerini anladığımız. İşte birinci kategori, tabii biz bunlara isimler verdik böyle hani enteresan böyle insanı yakalayan isimler ama işte veri şampiyonları, veri acemileri, veri teknisyenleri gibi. Şimdi mesela isminden anlaşılır. Veri acemisi aslında veriyi
çok da bir şey
yapmıyor. Ne yapacağını da bilmiyor yani. Hani bir veri var orada evet bir şey üretiyoruz sürekli ama ne yapacağız bilmiyor. Ya da en uçtaki veri şampiyonu o veriyi de alıyor, işliyor bir güzel onu iş sürecine de dahil ediyor. İşte bunlar gelecekte kazananlar olacak. Yani bunların içinde o veriyi işlemek için de tabii daha fazla yapay zeka, daha fazla makine öğrenmesi kullanacak baktığında. Bunları yapabilen farklılaşacak ve öne geçecek. Şimdi artık o kadar farklı konular konuşulmaya başladık. İşte HR dediğimizde mesela HRR. HRR ne? Human ve robot resources gibi. Çünkü bunlar iş süreçlerine dahil edilmeye başladıkça daha fazla yapay zekayı ve daha fazla machine learning'i sürece dahil etmiş olacaksın. Çünkü o verileri işleyecek, o verilerden bir faydalı öngörü çıkaracak baktığında. O yüzden dediğin doğru ama artık belki dijital dönüşüm dememek lazım artık. Yani bu zaten strateji oluşturmuş bunlar belli ki. Yani bir dijital yol haritaları var, dijital dönüşüm yol haritaları var. Ve bu aslında hani biz dijital dönüştük, bitti, tamamladık bu defteri, kapadık, koyduk değil.
Evet.
Yani
bu süre gelen bir şey,
bitmeyen bir şey. Bu bir yolculuk. Çünkü sürekli bunun update edilmesi de gerekiyor. Yani işte yeni çıkan teknolojilerle, tabii yeni ki farklı stratejileri ya da ihtiyaca göre oluşacak yeni farklı sistemleri kendi yapına entegre ederek buna devam etmen gerekiyor. Güvenlik de tabii ki bunun bir parçası. Güvenlik olmazsa olmaz bir parçası. Bütün bunları yaparken aslında en önemli konulardan biri o. Genelde bizim yaptığımız hata şu. Biz sistemi %100 korumaya odaklanıyoruz çoğu zaman. Yani tamamen korumaya bütün planı, harcamayı, nasıl diyeyim sana, bütün fokusumuzu oraya evet veriyoruz. Ama aslında %100 koruma diye bir şey yok maalesef. Keşke
burada
olsa.
Siber
güvenlikten bahsediyoruz. Önemli olan evet %100 korumaya odaklanalım, o planı da yapalım ama bir taraftan da BC planlarını da oluşturalım. Evet. Eğer hani başımıza bir şey geldiğinde. Çünkü veri bizim artık biraz önce konuştuğumuz petrolümüz, evet, altınımız, neyse yani en pahalı şeyimiz. Kaybettiğimiz zaman maalesef bunun geri dönüşü evet çok yıkıcı.
Hüsran.
Çok hüsran. Yani geri dönemeyenler oluyor. Ciddi anlamda para kaybeden oluyor. Yani bunlar hani yaşanan son dönemde yaşanan örnekler. Geçenlerde katıldığım bir eğitimde öğrendim. Mesela buna da çok şaşırmıştım. Kızılaç hacklenmiş 3-4 ay önce. Ve ciddi anlamda yardım gören, yardım edilenlerin bütün verileri, kimlik bilgileri vesaire çalınmış. Hani hiç tahmin etmediğin bilgiler çok kıymetli olabiliyor.
Tabii ki.
O yüzden de bu hani siber dayanıklılık tarafında evet %100 korumaya da odaklanalım ama olduğu zaman da ne yapacağımızı, hangi verilerimizin bizim için kritik olduğunu, hangilerini ne kadar korumalıyız, ne kadar zamanda anlamda biz sistemi tekrar ayağa kaldırabiliriz'in de bu planın parçası olması lazım. Yani demeye çalıştığım şey, bu artık bir dijital dönüşüm yatırımından bahsetmeden, evet bu, onu yaptık planı, ama biz bu planı işletiyoruz. Bu plan doğrultusunda bu hani yolculuğumuzu sürdürüyoruz demek lazım.
Gerekli düzeltmeleri yaparak. Evet. Aynen öyle. O dijital yolculuğumuza devam ediyoruz diyebiliriz. Peki ben yavaş yavaş son soruya geliyorum. Bu benim merak ettiğim bir soru oldu açıkçası. Başarılı bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirmek için şirketlerin ne yapması gerekiyor? Veya nasıl bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor?
Aslında biraz önce konuştuk. Evet. İnsan bu işin odağında olması lazım. Yani dijital dönüşümün olmazsa olmaz alt planları var. Bunlardan bir tanesi işte BT dedik, altyapı. Buna sürekli uygun olması gerekiyor. Veriyi işleyebilme, yazılımlarımızın buna uygun olması gerekiyor. Veya şirkete özel kişiselleştirilmiş çoklu bulut stratejilerinin olması lazım. Burada da gene bir data paylaşayım. Bir istatistik, aslında bu da enteresan. Neden bir bulut, çoklu bulut stratejimiz olmasını gerektiğini söylüyor. Bugün sadece üretilen verilerin, şirketlerinde, tüm dünyada üretilen verilerin sadece %10'u şirketlerin dışında. Yani bulutta vesaire farklı yerlerde saklanıyor, işleniyor, kullanılıyor. Ama 2025 yılında bu %70'den fazlasına ulaşacak. Bu nedenle, çünkü çok ciddi bir veri üretimi ve kullanımı var her yerden. Online çalışma da gerekecek. Edelim. Edge computing zaten ihtiyacımız olan bir yere doğru gidiyor. Bu nedenle de üretilecek verilerin %70'inden fazlası bizim bildiğimiz klasik data center'ların dışında olacağı için de şirketlerin bu çoklu kişiselleştirilmiş bulut stratejisini şimdiden bu planın bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Diğer bir tarafı güvenlik, biraz önce de konuştuk. Siber güvenlik tabii ki %100 korumaya odaklanalım, ama B ve C planımızın mutlaka olması gerekir. Ama her şeyden önce bir workforce planı olması gerekiyor. Bunun içinde de insan faktörü var. İnsanların kullanacağı teknoloji bunun içinde olabilir. Evet, insanlara nasıl bir teknoloji veriyorsun? İş süreçleri bunu desteklemesi lazım. Ama insanların bunu sahiplenmesi gerekiyor. Yani bunun kurumsal bir kültür haline gelmesi gerekiyor. Bu nedenle de kapsayıcılık şart. Burada da mesela sohbetlerimiz sırasında enteresan örnekler verildi. İşte dışarıdan genellikle son dönemde moda olarak işte şirketlere chief digital officer atandı. CDO, çok havalı geliyor kulağa. Ama genelde bu kurum içinden gelen, kurum kültürüyle dijitalleşmeyi beraber böyle bağdaş harmanlayacak bir profil olmasından ziyade bütün teknolojik olarak bu konulara hakim, buzzwordleri çok iyi kullanabilen, bunları aslında çok da güzel anlatabilen profiller dışarıdan getirilip şirketlere konulduğunda çoğu zaman neredeyse %90'a yakın aslında başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü insanların bir şey oluyor, bu neden başarısız oluyor? Chief Digital Officer getiriliyor. Aslında etkili ama çoğu zaman yetkili olmuyor. Evet. Çünkü bazı şeylere yetki gerekmesi lazım. Onu da çoğu zaman vermiyorlar. Ya da yetkisi olsa bile kurum içinde çok fazla benimsenen bir kurum kültürüyle yetişmemiş olduğu için de insanlar tarafından desteklenmeyen bir profil oluyor. Bu yüzden de aslında baktığında bu insanı merkeze koyacak. Biraz önce de bu yaptırdığım hani şeyden bahsettik ya, Dell Breakthrough anlaşması araştırmasından. Orada da çok önemli bir takım varsayımlar ya da sonuçlar çıktı aslında. İşte bunun nedir? İnsanların liderlerinin, dijital dönüşümde liderlerin kendi görüşlerini kale almadığı, dinlemediği ya da yetersiz olduğu gibi bir takım önyargı. İşte bunlar aslında şunu gösteriyor. Kurum içinde bu stratejinin paylaşılmadığını, bu nedenle de aslında bir kültür oluşamadığını. Bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi de bu insan faktörünü merkeze koymak lazım.
Kesinlikle. Bu çünkü yani diğer yerleri de tetikliyor böyle olunca. Işıl Hanım, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ben çok keyif aldım sohbet ederken. Çok da güzel şeyler öğrendim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Başka bir şey yok. Bu konu çok yani uzun ve aslında hani detaylı da konuşulacak bir konu. Tabii ama ana başlıklarıyla burada konuşmaya da fırsat bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli de bir sohbetti. İnşallah başka bir konu diversity olur, sürdürülebilirlik olur.
İnşallah. Görüşmek üzere o zaman. Haftaya Pareto Spot'un yeni bölümünde farklı bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Zingat sundu.